Ayrım 9. Arı kovanına çomak sokan kız. Stieg Larsson. Sayfa 126. Evert Gulberg viski bardağının boşaldığını fark etti. İçkiye çok düşkün değildi ama uzun bir gün geçirmiş ve uzun bir seyahatten gelmişti. Üstelik artık bir ya da iki bardak içmesinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceği bir yaşa gelmişti. Minyatür viski şişelerinden birini daha bardağına boşalttı. Şimdiye kadar ele aldığı konuların en hassası elbette ki Olof Palme'ydi. 1976 seçim gününün her bir detayını hatırlıyordu. İsveç'in modern tarihinde ilk defa bir burjuva hükümeti iktidara geliyordu. Ama ne yazık ki eski kuşaktan son derece yetenekli Gösta Bowman yerine Torbjörn Fälldin başbakan olmuştu. Asıl önemlisi Palme'nin yenilmesiydi. Evert Gulberg de derin bir nefes almıştı. Sapo'nun en gizli odalarında yenilen öğle yemeklerinin temel konusu Palme'nin başbakanlığa uygun olup olmadığıydı. Per Gunnar Winge Sapo'nun içinde çok insanın paylaştığı bir görüşü, Palme'nin Rus istihbarat teşkilatı KGB'nin etkisi altında olabileceğini dillendirdiği için 1969 yılında kıçına tekme yemişti. Winge'nin bu görüşü teşkilatın iklimine pek de aykırı değildi. Ancak Norrbotten valisi Ragnar Lassinantti'yi ziyaret ettiğinde bu düşüncesini açıkça dile getirmişti. Çok şaşıran vali bu konuşmayı başbakana aktarmış, o da Winge'yi ne demek istediğini açıklasın diye yüz yüze bir görüşmeye davet etmişti. Gulberg'in en büyük düş kırıklığı Palme'nin Ruslarla olası ilişkisini açığa çıkaramamaktı. Gerçeği ortaya çıkarmak için gösterdikleri ısrarlı çabalara rağmen böyle bir ilişkiyi kanıtlayabilecek tüten bir namlu cinsinden somut bir kanıt bulamamışlardı. Bu Palme'yi Gulberg'in gözünde suçsuz kılmıyor, yalnızca çok zeki ve kurnaz olduğundan Palme'nin diğer Rus ajanlarının yaptıkları hataları yapmadığını düşündürtüyordu. Yıllar geçiyor ama Palme bir türlü kendini ele verecek hatayı yapmıyordu. 1982 seçimlerinde Palme'nin yeniden başbakanlık makamına oturmasıyla servis onun dosyasını raftan indirmişti. Daha sonra Svea Wagen'de atılan bir kurşunla Palme konusu servis açısından artık akademik bir soruna dönüşmüştü. 1976 yılı servis için sorunlu bir yıldı. Sapo'nun içinde servisin varlığını bilen çok az sayıda insandan bir kısmı servise eleştiriler yönetiyordu. Geçen 10 yılda servisin hazırladığı dosyalara dayanarak politik açıdan güvenilmez bulunan 65 memurunun Sapo'daki görevine son verilmişti. Bu memurlar hakkındaki iddiaların çoğu kanıttan yoksundu. Bu nedenle Sapo'nun üst kademeleri homurdanmaya, servis elemanlarını paranoyak komplo teorisyenleri olmakla suçlamaya başlamışlardı. Hatırladığı her seferde Gulberg'i çileden çıkaran bir olay vardı. 1968 yılında Sapo'da çalışan biri hakkında bizzat kendisi güvenilmez raporu vermişti. Bu adam cinayet masası komiseri Stig Bertling'di. İsveç ordusunda teğmendi. Daha sonra Rus askeri istihbaratı GRU'da albay olduğu ortaya çıkmıştı. Bu adamı görevden alsınlar diye Gulberg 4 defa rapor yazmış, 4'ü de görmezlikten gelinmişti. Bertling ancak 1977 yılında servis dışından başkalarının da şüphelerini çekmeye başlamıştı. Bu adam İsveç İstihbarat Teşkilatı tarihinin en büyük skandallarından biriydi. Servise yönelik eleştiriler 1970'li yılların ortasında artmıştı. Bütçelerinin kısıtlanması gerektiğinin konuşulduğunu, hatta artık böyle bir teşkilata gerek kalmadığı iddiasıyla kaldırılması için teklifler verildiğini duymuştu Gulberg. Yani artık servisin geleceği sorgulanıyordu. O yıl Sapo'nun öncelikli sorunu terörist tehditlerdi. Bu düşünce kaynağını Araplar ya da Filistin yanlısı güçlerle flört eden şaşkın gençler hakkındaki istihbaratlardan alıyordu. Sapo'nun en büyük sorunu İsveç'e yerleşen yabancıların nasıl denetleneceğiydi. Bunun için özel bir bütçe mi ayrılmalı, yoksa iş yabancılar şubesinin bünyesinde mi çözülmeliydi? Bürokratlar arasındaki bu gizemli tartışmadan görevin yabancılar şubesine bırakılması kararı çıkmıştı. Ama bu şube çalışanlarını denetlemek için servis oraya bir köstebek yerleştirecekti. Servis bu iş için 1970'ten beri Sapo'nun içinde çalışan, geçmişi ve politik görüşleriyle çok saygın, gelecek vaat eden genç bir elemanı seçti. Bu genç adam sosyal demokrat basının aşırı sağ diye damgaladığı, Demokratik İttifak adı verilen bir örgütün üyesiydi. Bu servis için bir sorun değildi. Servis çalışanlarından 3 kişi daha bu örgütün üyesiydi. Hatta servis küçük çaplı finansal yardım da yaparak örgütün kurulmasını desteklemişti. Üstelik servisi alacakları bu yeni eleman bu örgütteki faaliyetleriyle dikkatlerini çekmişti. Adı Gunnar Björk'tü. 1976 seçim günü Evert Gulberg için inanılmaz şanslı bir gündü. O gün Alexander Zalachenko, Norrmalm'deki polis karakoluna giderek İsveç'ten sığınma talep etmişti. Bunun üzerine Norrmalm polisi yabancılar şubesini aramış ve genç Gunnar Björk işe el koymuştu. En gizlilerin en gizlisiyle bağlantılı bir ajan İsveç'ten sığınma talep ediyordu. Zalachenko'nun önemini hemen anlayan Björk, sorguyu kesip onu Continental Otelinde bir odaya yerleştirmişti. Arkasından da yabancılar şubesindeki resmi şefini değil, gerçek şefi Evert Gulberg'i aramıştı. Gulberg o saatlerde televizyonun karşısına geçmiş seçim sonuçlarını takip ediyordu. Bütün göstergeler Palme'nin kaybettiği yönündeydi. Heyecanlı gencin verdiği haberi ilk başta şüpheyle karşılayan Gulberg, daha sonra şimdi kaldığı yerden 250 metre uzaktaki Continental Oteli'ne giderek Zalachenko vakasına el koymuştu. Evet, Gulberg'in hayatını radikal olarak değiştiren de bu olmuştu. Gizlilik sözcüğü yeni bir içerik ve ağırlık kazanmıştı. İltica eden ajanın etrafında yeni bir yapı kurması gerekiyordu. Gunnar Björk'ü hemen Zalachenko grubuna dahil etmişti. Björk, Zalachenko'yu bildiğinden dışarıda kalması risk yaratabilirdi. Onu servise almak daha akıllıcaydı. Bu karardan sonra Björk yabancılar şubesindeki işinden ayrılıp Östermalm'e servisin karargahına taşınmıştı. Gulberg ilk başta bu dramatik olaydan yalnızca Sapo'dan bir kişiyi haberdar etmeye karar vermişti. Bu da servisin faaliyetlerini bilen özel kalem müdürüydü. Kalem müdürü bu haberi sindirdikten birkaç gün sonra Gulberg'e Sapo'nun başkanını ve hükümeti de bilgilendirmek gerektiğini söylemişti. Servisi özel analiz grubu diye bilinen Sapo'nun yeni şefinin servisin gerçek faaliyetleri hakkında çok fazla malumatı yoktu. Özel kalem müdürü ona servisin hükümet tarafından görevlendirilmiş gizli bir grup olduğunu, teşkilatın dışında faaliyette bulunduklarını ve bu faaliyetlerin sorgulanamayacağını söylemişti. O zamanlar başkan daha yeni göreve geldiği ve kendisini küçük düşürecek cevaplar alabileceği sorular sormaktan kaçındığından olayı anlarmış gibi başını sallamış, SSA denilen bu grubun varlığını ve kendisiyle ilgisi olmadığını kabullenmişti. Gulberg gönülsüz de olsa Zalachenko konusunu başkana bildirmek zorunda kalmış ama kesin bir gizliliğe gerek duyulduğunun altını çizmiş. Sapo'nun başkanının bile özel önlemler almadan bu konuyu odasında görüşmemesi gerektiğini belirtmişti. Sonunda Zalachenko'nun servisin inisiyatifine bırakılmasına karar verilmişti. Eski başbakanı bilgilendirmeye artık gerek yoktu. Koalisyona katılan partilerle bakanlık pazarlığı yapan yeni başbakan da çok meşguldü. Gulberg yeni başbakanı bilgilendirmek için Sapo'nun şefiyle birlikte başbakanlığa ancak hükümet kurulduktan bir ay sonra gitmişti. Aslına bakılırsa başbakanı bilgilendirmeye son ana kadar itiraz etmiş ama Sapo şefinin ısrarı karşısında çaresiz boyun eğmişti. Anayasa açısından başbakanı bilgilendirmemek olmazdı. Toplantı sırasında Gulberg Zalachenko hakkındaki bilgileri başbakanlık odasının dışına taşımamanın ne kadar önemli olduğu konusunda başbakanı ikna edebilmek için bütün yeteneğini kullanarak dil dökmüştü. Ne Dışişleri Bakanı'na ne de Savunma Bakanı'na ne de hükümet üyelerinden herhangi birine bir bilgi verilmeliydi. Rusların en önemli ajanlarından birinin İsveç'e iltica ettiğini duyunca biraz sarsılan Faldin, hiç değilse adil olmak açısından konuyu koalisyon ortaklarına bildirmesi gerektiğini söylemişti. Buna hazırlıklı olan Gulberg de elindeki en büyük kozu masaya koymuş, sözcükleri teker teker seçerek eğer başbakan bunu yapacak olursa kendisinin derhal istifa etmek zorunda kalacağını söylemişti. Faldin bu tehditten etkilenmişti. Mesajı çok açıktı. Eğer Zalachenko olayı dışarıya sızar da Sovyetler bir ölüm mangası gönderip onu ortadan kaldırtırlarsa bundan kişisel olarak başbakan sorumlu olacaktı. Ve o zaman Zalachenko'nun güvenliğinden sorumlu olan adam başbakanı bu konuda uyarıp istifa etmek zorunda kaldığını açıklarsa başbakan için politik bir felaket olurdu. Faldin görevde çok yeniydi. Başbakanla henüz ısınamamış, rolünü ezberleyememişti. Bu nedenle Gulberg'in blöfüne boyun eğdi. Zalachenko'nun güvenliği ve sorgulamasından servisin sorumlu olduğunu bildiren bir protokol imzaladı ve bu protokolün üzerine derhal gizlilik damgası vuruldu. Ayrıca bu protokole Zalachenko hakkında dışarıya hiçbir bilgi sızdırılmayacağı da yazılmıştı. Yani Faldin bu protokolü imzalayarak yalnızca olay hakkında bilgilendirildiğini teyit etmekle kalmamış, aynı zamanda bu olaydan kimseye bahsetmeyeceğini de taahhüt etmişti. Kısacası Zalachenko'yu unutacaktı. Bununla birlikte Faldin özenle seçilmiş müsteşarlarından birinin iltica eden ajanın sorgusuyla ilgili bilgilendirilmesini ve kendisiyle Gulberg arasında aracı olmasını talep etmişti. Bir müsteşarı rahatlıkla idare edebileceğini düşünen Gulberg buna itiraz etmemişti. Sapo'nun başkanı memnundu. Zalachenko vakası resmiyet kazanmış, yani başkan sırtını sağlama almıştı. Gulberg de memnundu. Bütün bilgi akışını kendi kontrolü altına almayı garantilemişti. Zalachenko'yu o, yalnız o kontrol edecekti. Gulberg Östermalm'deki makamına döndüğünde çalışma masasının başına oturmuş, Zalachenko'nun varlığını bilenlerin bir listesini çıkartmıştı. Bu liste şu kişilerden oluşuyordu. Gunnar Björk, servisin operasyon şefi Hans von Rottinger, şef yardımcısı Frederick Clinton, sekreter Eleanor Badenbrink ve Zalachenko'nun verdiği bilgileri analiz edecek iki yardımcı. Bu yedi kişi sonraki yıllarda servisin içinde özel bir servis olacaktı. Evet, Gulberg onlara çekirdek kadro gözüyle bakıyordu. Servisin dışında Zalachenko'dan haberdar olanlar Sapo'nun başkanı, başkan yardımcısı ve özel kalem müdürüydü. Bunların dışında başbakan ile bir de müsteşar vardı. Yani Gulberg'le birlikte toplam 12 kişi. Daha önce bu kadar az insanla paylaşılan bu çapta hiçbir sır yoktu. Gulberg'in yüzü bulutlandı. Bu sırrı bir kişi daha biliyordu. Zalachenko iltica talebinde bulunduğunda Björk onun yanına avukat Nils Bjurman'la gitmişti. Bjurman'ı servise almayı düşünemezdi. O gerçek bir polis değildi. Yalnızca Sapo'nun içerisinde bir pratisyendi. Serviste çalışmaya ne bilgisi ne de yeteneği vardı. Gulberg enine boyuna tarttıktan sonra Bjurman'ı bu işten uzak tutmaya karar vermişti. Zalachenko'nun adının Z'sini bile telaffuz etmesi halinde vatan hainliğinden yargılanıp ömür boyu hapse mahkum edileceği tehdidini savurduktan sonra Bjurman'ın gururunu okşamak için ve de bir çeşit rüşvet olarak yeni bir görev önermişti. Bjurman'a saygın bir hukuk bürosunda iş bulmuş, bir sürü dava almasını sağlayarak sürekli meşgul etmişti. Ama ne yazık ki Bjurman sıradan bir avukattı. Elde ettiği fırsatları değerlendiremiyordu. 10 yıl sonra tek bir yardımcıyla çalışacağı kendi bürosunu açacaktı. Sonraki yıllarda Gulberg Bjurman'ı sürekli göz hapsinde tutacak, ancak Sovyetler Birliği dağılma yoluna girip Zalachenko önemini kaybetmeye başlayınca 1980'lerin sonunda bu göz hapsini kaldıracaktı. İlk başlarda Zalachenko Gulberg'in kafasını sürekli meşgul eden Palme muammasını çözmek için bir fırsattı. Zalachenko'yu sorgularken Palme ile ilgili bir bilgi yakalamaya çalışıyordu. Ama Zalachenko İsveç'te hiç operasyon yürütmediği ve ülke hakkında fazla bir bilgisi olmadığından Gulberg'in umutları suya düşmüştü. Bununla birlikte Zalachenko İsveç ya da İskandinav politikacılardan Kızıl Koşucu denilen birinin KGB adına çalıştığını duyduğunu söylemişti. Bunun üzerine Gulberg Palme ile yakın ilişkisi olanların bir listesini çıkarmıştı. Bunlar Carl Lidbom, Pierre Skori, Sten Andersson, Marita Ulskog ve birkaç kişi dahaydı. Yıllar boyunca tekrar tekrar bu isimlere dönerek Sovyetlerle bir bağlantılarını bulmaya çalışmış ama bir sonuç alamamıştı. Gulberg birdenbire büyük oyuncuların arasına katılmıştı. Seçkin savaşçılardan oluşan sıra dışı bir kulübün üyeleri tarafından saygı görüyor, aralarında özel bir arkadaşlık ve güven ilişkisi tesis ediliyordu. Bu ilişkiler resmi kanallar ve bürokratik kuralların dışındaydı. James Jesus Angleton'la kişisel olarak görüşmüş, MI6'nın şefiyle Londra'da gizli bir kulüpte viski içmişti. Yani o büyüklerden biriydi. Ama ne yazık ki başarılarından hiç kimseye söz edemezdi. Hatta ölümünden sonra yayınlanacak anılarında bile. Ayrıca düşmanın seyahatlerini göz hapsine alıp onu izleyeceğinden korkuyordu. Sovyetleri istemeden Zalachenko'ya götürebilirdi. Bu açıdan bakıldığında Zalachenko'nun en büyük düşmanı Zalachenko'nun kendisiydi. İltica ettiği ilk yıl servise ait bir apartman dairesine yerleştirmişlerdi onu. Hiçbir kayıt ve hiçbir resmi yazışmada ismi geçmiyordu. Zalachenko grubu onun geleceğini planlamak için çok zamanlarının olduğunu düşünüyorlardı. Zalachenko'ya ancak 1978 yılında Carl Axel Bodin adına düzenlenmiş bir pasaport verildi. Özenle bir aile öyküsü uydurulmuştu. Hayali ama nüfus kayıtlarına başvurulduğunda doğrulanabilir bir öyküydü. Ama maalesef geç kalmışlardı. Zalachenko çoktan o lanet orospuyla, kızlık soyadı Schlönder olan Agneta Sofia Salander'le düzüşmüş ve ona gerçek adını söylemişti. Gulberg Zalachenko'nun kafasında bir tahtanın eksik olduğunu düşünüyordu. Hatta bu Sovyet ajanının açığa çıkmaya çalıştığını, sanki bir sahneye ihtiyacı vardı. Yoksa bir insanın bu kadar aptal olması nasıl açıklanabilirdi? Zalachenko orospularla yatıp kalkıyor, içiyor, bar fedaileri ya da önüne gelenle kavga ediyordu. 3 defa içkili araba kullanmaktan, 2 defa da bar kavgasından polisi boynamıştı. Her seferinde servis işe el atıyor, onu gizlice polisin elinden alıyor, tutanakları yok ediyordu. Gunnar Björk neredeyse 24 saat ona bebek bakıcılığı yapıyordu. Zor bir işti ama başka çare de yoktu. İşler yoluna girebilirdi. 1980'li yılların başında Zalachenko durulmuş, durumuna uyum sağlamaya başlamış ama ne var ki şu Salander orospusundan bir türlü kurtulamamıştı. Daha da kötüsü ondan Camilla ve Lisbeth adını verdiği iki kız çocuğu olmuştu. Lisbeth Salander. Gulberg bu ismi tiksinerek telaffuz ediyordu. Bu kız daha 9-10 yaşlarındayken bile adını duyduğunda Gulberg'in midesinde sancılar saplanıyordu. Normal biri değildi, bunu anlamak için psikiyatr olmaya gerek yoktu. Gunnar Björk inatçı ve Zalachenko'ya karşı saldırgan olduğunu rapor etmişti. Üstelik Zalachenko'dan hiç korkusu yoktu. Bir şey söylemiyordu ama huzursuzluğunu dile getirmenin binlerce yolunu buluyordu. Yaratılıştan problemliydi kız ama gelecekte nasıl bir baş belası olacağını düşünde görse inanmazdı Gulberg. En büyük korkusu Salander ailesinin Sosyal İşler Müdürlüğü'nün dikkatini çekmesi ve Zalachenko'nun kimliğinin açığa çıkmasıydı. Bu aileden uzak durması için Zalachenko'ya defalarca yalvarmış, Zalachenko her seferinde sözler vermiş, ne var ki bir türlü tutamamıştı. Başka orospularla da ilişkisi vardı. Orospu kıtlığı çekmiyordu ama her nedense dönüp dolaşıp tekrar Agneta Sofia Salander'e gidiyordu. Piçin tekiydi şu Zalachenko. Uçkurunun peşinden giden bir ajan elbette iyi bir ajan olamazdı. Sanki bütün kuralların üzerindeymiş gibi davranıyor, en azından hiçbir kuralın kendisini bağlamadığını düşünüyordu. Tamam, şu Sofia Salander orospusunda onu çeken bir şeyler olabilirdi. Ama her buluştuğunda da pataklamak zorunda mıydı? Defalarca kadına dayak atmıştı. Sanki gözetimini üstlenen Zalachenko grubunu sinir ve provoke etmek için dövüyordu kadını. Zalachenko'nun akıl hastası olduğundan hiçbir kuşkusu yoktu. Ama iltica edecek GRU ajanlarını gönlüne göre seçemezdi. Elinde yalnızca bir ajan vardı işte. Ayrıca bu ajan Gulberg için ifade ettiği anlamın farkındaydı. Gulberg iç çekti. Zalachenko grubu sanki temizlikçi görevini üstlenmişti. Bu inkar edilemezdi. Zalachenko arkasının temizleneceğini bildiğinden canı ne isterse yapıyordu. Hele Agneta Sofia Salander söz konusuysa elinden geleni ardına koymuyordu. Bu konuda uyarılmamış da değildi. Lisbeth Salander da 12'sine bastığında onu bıçaklamıştı. Yarası o kadar ağır değildi. Ama hastaneye gitmek zorunda kalmış. Zalachenko grubu da gidip arkasını temizlemişti. Bu defa Gulberg onunla çok ciddi bir konuşma yapmıştı. Zalachenko'nun Salander ailesiyle bir daha asla buluşmaması gerektiğini açık bir dille ifade etmiş ve Zalachenko'dan söz almıştı. Zalachenko sözüne yalnızca 6 ay sadık kalabilmişti. Bu defa kadına öyle bir dayak atmıştı ki Agneta Sofia Salander ömrünün geri kalan kısmını bir bakım evinde geçirmek zorunda kalmıştı. Evert Gulberg, Lisbeth Salander'in babasına benzin bombasıyla saldıracak kadar katil ruhlu olabileceğini düşünememişti. O gün tam bir karmaşa yaşanmış, Zalachenko operasyonu, hatta servisin varlığı tehdit altına girmişti. Eğer Lisbeth Salander konuşursa Zalachenko'nun kimliği açığa çıkabilirdi. Eğer Zalachenko açığa çıkarsa, bütün Avrupa'da yürütülen geçmiş 15 yılın bir dizi operasyonu boşa giderdi. Arkasından da servis resmi bir araştırmaya tabi tutulabilirdi. Ne pahasına olursa olsun bunun önüne geçilmeliydi. Eğer servisin arşivi açılırsa bütünüyle yasal olmayan bir sürü faaliyeti ortaya saçılır, Palme ve diğer sosyal demokratlar hakkında uzun yıllardır yürüttükleri soruşturmalar gün yüzüne çıkardı. Bu özellikle Palme öldürüldükten sonra çok hassas bir konuydu. Gulberg ve Sapo'dan birkaç kişi yargılanabilirlerdi. Daha da kötüsü bir takım kafasız gazeteciler en küçük kuşku duymadan Palme cinayetinin ardında servisin olduğunu iddia edebilirdi. Bu da yeni bir sürü suçlamaya yol açardı. Üstelik yönetici kadrosu bütünüyle değiştiğinden Sapo'nun başkanının bile servisin varlığından haberi yoktu. Sapo ile ilişkilerin belgeleri özel kalem müdürünün masasında kilitliydi. O da 10 yıl önce servisin değişmez personeli arasına katılmıştı. Zalachenko grubunu bir panik ve korku sarmıştı. Çözüm Gunnar Björk'ten geldi. Çözümün adı psikiyatr Peter Teleborjan'dı. Sapo'nun karşı casusluk servisi daha önce Teleborjan'la ilişki kurup endüstri casusluğundan şüphelendikleri bir adamla ilgili fikir danışmıştı. Adamın strese girmesi durumunda nasıl davranacağını merak ediyorlardı. Teleborjan boş laflara değer vermeyen, pratik çözümler üreten genç bir psikiyatrdı. Somut bir öneride bulunmuştu. Bu öneriyle Sapo adamı intihara sürükleyecek davranışlardan uzak durmuş ve patronlarına yanıltıcı bilgi veren çift taraflı ajan haline getirmişlerdi. Salander Zalachenko'ya saldırdıktan sonra Björk servis adına danışmanlık yapması için Teleborjan'a başvurmuştu. Ona şimdi her zaman olduğundan daha çok ihtiyaç vardı. Çözüm çok basitti. Karl Axel Bodin hastaneden kaybolacak, Agneta Sofia Salander tedavisi mümkün olmayan beyin hasarı nedeniyle bakım evine kapatılacak, bütün polis tutanakları Sapo'nun elinde toplanacak, oradan özel kalem müdürü aracılığıyla servise iletilecekti. Peter Teleborjan, Uppsala'daki St. Stefan Çocuk Kliniği'nin başhekim yardımcılığına daha yeni atanmıştı. Björk ile Teleborjan, Lisbeth Salander'in psikiyatrik durumu hakkında bir adli tıp raporu hazırlayıp mahkemeye sunarak işi halletmişlerdi. Önemli olan durumun nasıl resmedileceğiydi. Anayasanın bu işle bir alakası yoktu. Söz konusu olan ülkenin güvenliğiydi. Bunu herkesin anlaması gerekiyordu. Ayrıca Lisbeth Salander'in akıl hastası olduğu ortadaydı. Bir psikiyatrik kliniğine kapatılması onun yararına olacaktı. Gulberg bu operasyona çekinmeden izin vermişti. Yapbozun bütün parçaları bir araya gelirken Zalachenko grubunun her halükarda dağılmak üzere olduğu açığa çıkmıştı. Sovyetler Birliği ortadan kalkmış, Zalachenko'nun son kullanma tarihi çoktan geçmiş, görkemli günleri geride kalmıştı. Zalachenko grubu ona Sapo'nun fonlarından cömert bir elveda paketi hazırlamıştı. Bir yıl sonra sayelerinde düşünebileceği en iyi tedaviyi gören Zalachenko'nun cebine İspanya'ya tek gidiş bileti koyarak onu Arlanda Havaalanı'na götürmüşlerdi. Artık Zalachenko ve servisin yolları ayrılıyordu. Bu Gulberg'in servisteki son işiydi. Bundan bir hafta sonra emekliye ayrılarak yerini sadık izleyicisi Frederick Clinton'a bırakmıştı. Artık yalnızca hassas konularda servise danışmanlık yapıyordu. 3 yıl daha Stockholm'de kalıp neredeyse her gün serviste çalıştıktan sonra yavaş yavaş ayağını kesmiş, doğum yeri Laholm'e dönerek yapacaklarını uzaktan yapmaya başlamıştı. İlk yıl düzenli olarak Stockholm'e gitmiş ama daha sonra bu seyahatleri hiç denecek kadar azalmıştı. Zalachenko'yu artık aklına bile getirmiyordu. Ama bir sabah uyandığında Zalachenko'nun kızının bütün gazete manşetlerini süslediğini görmüştü. 3 cinayetin zanlısı olarak aranıyordu. Haberleri artan bir şaşkınlık ve dikkatle izlemişti. Biurman'ın Salander'e vasi atanmasının tesadüf olmadığını anlayabiliyordu. Ama Zalachenko vakasının açığa çıkacağından da korkmuyordu. Salander akıl hastasıydı. Cinnet geçirip 3 kişiyi öldürmesi onu şaşırtmıyordu. Gosseberga'daki haberleri duyana kadar bu işlerle Zalachenko arasında bir bağ olabileceğini düşünmemişti. Ancak bu haberleri duyduktan sonra sağı solu aramış ve arkasından da Stockholm'e bir bilet almıştı. Servis kurulduğu günden beri en büyük krizini yaşıyordu. Her şey yıkılmak üzereydi. Zalachenko ayaklarını sürüyerek tuvalete gitti. Artık koltuk değnekleriyle yürüyebiliyordu. Pazar ve pazartesi günlerini kısa yürüyüş denemeleriyle geçirmişti. Çenesinde hala müthiş bir ağrı vardı ve yalnızca sıvı yiyecekler tüketebiliyordu. Ama ayağa kalkabiliyor ve odasında kısa yürüyüşler yapabiliyordu. 15 yıla yakın protezle dolaştığı için koltuk değneklerine çabuk alışmış, ses çıkarmadan yürüme denemelerine başlamıştı. Sağ ayağını yere her bastığında bacağından yukarı bir ağrı yükseliyordu. Dişlerini sıkarak odasının hemen yakınında başka bir odada yatan Lisbeth Salander'i düşündü. Bütün bir gün onun hangi odada kaldığını çıkarmaya çalışmış, en sonunda kendi odasının sağ tarafında iki kapı ötede kaldığını öğrenmişti. Gece hemşiresinin son ziyaretinden 10 dakika sonra saat 2'de her yer sessizliğe bürünmüştü. Zalachenko binbir zahmetle ayağa kalkıp sallanarak koltuk değneklerini aldı. Kapıya gidip etrafı dinledi. Hiç ses yoktu. Kapıyı açıp koridora çıktı. Hemşirelerin odasından çok zayıf bir müzik yayılıyordu. Koridorun sonundaki çıkış kapısına kadar gitti. Kapıyı itip merdiven aralığını kontrol etti. Asansörler vardı. Tekrar koridora dönüp Lisbeth Salander'in odasının kapısına kadar yürüdü. Koltuk değneklerine dayanıp yarım dakika dinlendi. Lisbeth Salander koridordan gelen zayıf bir sürtünme sesiyle gözlerini açtı. Bu sesin ne olduğunu bir türlü çıkaramadı. Sanki koridorda biri dikkatle bir şey sürüklüyordu. Bir süre sonra ses kaybolduğunda hayal görüp görmediğini düşündü. Yarım dakika sonra sesi tekrar duydu. Yaklaşıyordu. Huzursuzluğu arttı. Zalachenko yakınlarda bir yerlerde. Kendini sanki yatağa bağlanmış gibi hissediyordu. Boyunduğunun altında müthiş bir kaşıntı vardı. Ayağa kalkmak için büyük bir istek duyuyordu. Sonunda yatakta oturmayı başardı. Ancak bu kadarına gücü yetiyordu. Tekrar kendini yatağa bırakıp başını yastığa dayadı. Bir süre parmaklarını boyunduğun üzerinde gezdirerek tokalarını buldu. Açıp boyunduğu çıkararak yere attı. Şimdi daha rahat nefes alabiliyordu. Keşke erişebileceği bir yerde bir silah ya da ayağa kalkıp Zalachenko'nun hakkından gelmeye takati olsaydı. Dirseklerine dayanarak doğruldu. Masa lambasını yakıp etrafına bakındı. Silah olarak kullanabileceği bir şey ararken gözü yatağının 3 metre kadar uzağındaki hemşire masasına takıldı. Üzerinde bir kurşun kalem vardı. Gece hemşiresi rutin kontrolünü bitirene kadar bekledi. Bu gece yarım saatte bir yapıyor gibiydi. Daha önce bunu 15 dakikada bir ya da daha sık yapıyorlardı. Demek ki şimdi daha iyi durumda olduğunu düşünüyorlardı. Ama Lisbeth kendi durumunda bir fark göremiyordu. Bütün gücünü toplayarak bacaklarını yataktan sarkıttı. Vücuduna nabzını ve nefesini ölçen elektrotlar bağlıydı. Neyse ki elektrotların kabloları kalemin olduğu tarafa doğru uzanıyordu. Dikkatle ayağa kalktı. İleri geri sallandı, dengesini bulmakta zorlanıyordu. Bayılacakmış gibiydi. Yatağın kenarına tutunarak bakışlarını önündeki masaya kilitledi. Sallanarak 3 adım attı, uzandı ve kalemi aldı. Tekrar yatağa döndü. Bütünüyle tükenmişti. Bir süre sonra yatak örtüsünü üzerine çekebilecek kadar güç topladı. Kalemi kontrol etti, ucuna dokundu. Sıradan bir kurşun kalemdi. Ucu yeni açılmıştı, sivriydi. Yüze ya da göze saplamak için uygundu. Kalemi kalçasının yanına koydu ve uykuya daldı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 140.